Ayrım 24.
Kapitalizm Avrupa'nın birçok bölgelerini tümden ormansızlaştırdı. Böylece su baskınlarını kolaylaştırdı. İşlenebilir toprakları kısırlaştırdı ve Birleşik Devletler'de birçok bölgeleri tüm çöle çevirdi. Tersine SSCB'de sosyalizmin büyük şantiyeleri çölleri verimli hale getiriyor, ırmakların akışını başka yöne çeviriyor, iklimi düzeltiyor, öncü bilim toprakların gelişim yasalarını inceleyerek kutuplar tarımını yarattı. Ünlü kara toprakları yeniden canlandırdı ve çevrenin doğal görünümünün evrim yasalarını buldu. Çin'de halk demokrasisi büyük ırmakların yıkım getiren su baskınlarına son verdi. Gerici sınıflar büyük kamu afetlerindeki sorumluluklarından kurtulmak için coğrafi ortama başvururlar. Ama Hollanda'da bentlerin 1953 yılında yıkılması, gerici burjuvazinin bu bentlerin bakımı için savaş bütçesinden bir metelik olsun kısmak istememesindendir. Eğer Yunanistan'da bütün halk yer sarsıntıları karşısında, İtalya'da su baskınları karşısında yardımsız, eli kolu bağlı bırakılmışsa, bunların belirleyici nedeni coğrafi ortam değil, burjuvazinin sınıf siyasetidir. Toplumsal gelişmenin gerçek devindirici gücünü gözlerden saklamak isteyen sosyal demokrat tarihçiler, tarihi coğrafi ortamla açıklarlar. Bu kaba materyalizmin sözde bir Batı uygarlığının ya da Atlantik uygarlığının değişmezliğine, Doğu ile Batı'nın karşıtlığına inandırmaktan, kısaca soğuk savaşı haklı göstermekten başka amacı yoktur. B. Nüfus. Nüfus durumu, artışı ve yoğunluğu hiç kuşku yok toplumun maddi yaşam koşulları arasında vazgeçilmez öğelerdendir. Asgari bir insan sayısının altında hiçbir toplum maddi yaşamını sağlayamaz ve doğa kuvvetlerine karşı koyamaz. Aktif nüfus sayısı üretici güçleri değerlendirme için hesaba katılması gereken öğelerden biridir. Nüfus artışı toplumsal gelişme üzerinde bir etki oluşturur. Toplumsal gelişmeyi kolaylaştırır ya da yavaşlatır. Göçmen kol gücünün Birleşik Devletleri akını ancak bir yüzyıllık varlığı olan büyük bir sanayinin hızla gelişmesini kolaylaştırdı. Tersine Kuzey Amerika'nın Kızılderili halkının Anglo-Sakson sömürcüleri tarafından kısmen yok edilmesi varlıklarını sürdüren kabilelerde iktisadi ve teknik durgunluğa yol açan nedenlerden biri oldu. Ama bu etki de tek başına belirleyici olamaz. Bunun kanıtı da nüfus artışının kendi başına, neden şu ya da bu toplumsal düzenin arkasından bir başkasının değil de, ille şu ya da bu yeni düzenin geldiğini açıklayamamasıdır. Eğer nüfus artışı belirleyici bir etki oluştursaydı, en yüksek nüfus yoğunluğuna ulaşmış olan ülkelerin otomatik olarak en ileri toplumsal düzene erişmeleri gerekecekti. 1939'dan önce Belçika'da nüfus yoğunluğu SSCB'dekinden 26 kere daha yüksekti. Bununla birlikte Sovyetler Birliği kapitalist düzenden çıktığı zaman Belçika hala bu düzende bulunuyordu. Tersine nüfus hareketlerini açıklamak bakımından belirleyici olan toplumsal düzendir. Kapitalizm yığınların satın alma gücünü azaltarak, emekçileri zayıf düşürerek, onlara yoksul, zavallı bir yaşamı zorla kabul ettirerek ölüm oranını arttırır, özellikle çocuklarda. Tahlillerinde gerçekte ancak bir bileşke olduğunu görmeden nüfus hareketinden işe girişen burjuva iktisatçıları, kaba bir hata işlemektedirler. Buna göre toplumsal düzenin niteliğini ve toplumun bir düzenden ötekine doğru gelişmesini belirleyen şey ne coğrafi ortam ne de nüfus artışıdır. Tarihsel materyalizm toplumun maddi yaşam koşulları arasında varlığı insanların iradesinden bağımsız ve toplumsal gelişmenin en önemli gücü olan başka bir gücün var olduğunu kabul eder. Bu güç, insanların geçim araçlarını, yaşam için gerekli olan maddi değerleri elde ediş tarzlarından oluşmuştur. Bu maddi değerlerin üretim tarzı denen şeydir. 2. Üretim tarzı. Doğa ile insanların dışında hiçbir şey yoktur. Ve az önce gördük ki, bu öğelerden herhangi biri bir yana bırakılarak toplumların gelişmesi açıklanamaz. Yalnız onların diyalektik birliği bir yanıt verebilir ve onların diyalektik birliği iştir, üretimdir. İş olmadan, üretim olmadan toplum ne yaşayabilir ne de gelişebilir. Bu bir tanrı kargışı değildir. Bütün insan varlığının nesnel koşuludur. Ama toplum için zorunlu geçim araçlarını sağlamanın birçok yolları, biçimleri vardır. Örneğin bunu zanaat aletlerinden ya da makinelerden yararlanarak, hayvanları kullanarak ya da köleleri kullanarak ve benzeri yapabilir. O halde üretimin gerçekleştiriliş biçimini, yani üretim tarzını yakından incelemek gerekir. Geçim için vazgeçilmez maddi değerlerin elde ediliş biçiminden söz edildiği zaman, küçük burjuva bu maddi değerlerin pazarda hangi koşullar altında satın alınabildiğini anlar. Ama burada söz konusu olan üleşim ve tüketimdir. Kesinlikle üretim değildir. Ama şurası açıktır ki üretim olmasaydı ne üleşim ne de tüketim olurdu. A. Üretici güçler. Yaşamak için besine, giyeceklere, oturacak yere, yakacak maddelere ve benzeri gereksinme vardır. Bu maddi değerlere sahip olmak için toplumun bunları üretmesi gerekir. Bunları üretmek için de bu işe yarayan aletler gerekir. Bu aletleri yapmak ve onları kullanmasını bilmek gerekir. Toplumun geçimini doğadan elde etmemizi sağlayan güçlerin tahlili bizi şunları ayırt etmeye götürür. Üretim aletleri, maddi değerler bunların yardımıyla üretilir. Elbette maddi değerler arasında yalnızca tüketim maddelerini değil, bizzat üretim aletlerini de saymak gerekir. İnsanlar, üretim aletlerini kullanan insanlar, onlar olmadan bu aletler iş göremez. Üretim deneyimi. Birbiri ardı sıra gelen kuşakların kazanmış oldukları üretim deneyimi. Meslek gelenekleri, teknik ve bilimsel bilgiler. Örneğin Lyon'daki ipekçilik sanayisinde birikmiş olan deneyimin yerini kısa zamanda doldurmak güçtür. İş alışkanlıkları. Her emekçiye özgü iş alışkanlıkları, onun yetkinliği, ustalığı, mesleğe alışmış olması hali. Bunlar hepsi birlikte ele alındıklarında karşılıklı etkileri içinde üretici güçleri oluşturan maddi kuvvetlerdir. Bütün bu üretici güçler bütünü içinde üretici güçlerin durumunu tanımlayan belirleyici öğe hangisidir? Bunlar üretim aletleridir. Bu üretim aletlerinin niteliğidir ki gerçekten de belli bir iş için gerekli insan sayısını, zorunlu teknik bilgileri, aynı zamanda üreticinin bu üretim aletlerini kullanarak kazandığı iş alışkanlıklarını belirler. İşin el işi yönü de, kafa yönü de üretim aletlerinin niteliğine bağlıdır. Üretici güçlerin gelişmesi, üretim aletlerinin gelişmesiyle koşullandırılır. İlkel taştan yapılma kaba avadanlıklar, sonra avcılıktan hayvanların evcilleştirilmesine ve hayvan yetiştirilmesine geçiş sağlayan ok ve yay, sonra tarıma geçiş sağlayan madenden yapılma avadanlıklar, sonra gereçlerin işlenmesine, çömlekçiliğe, demirciliğe olanak sağlayan yeni gelişmeler, daha sonra zanaatların gelişmesi ve tarımdan ayrılmaları, daha sonra belli bir tek ürünün imali gereği kısmi görevler halinde iş bölümüyle karakterize olan manifaktürlerin ortaya çıkışı, sonra zanaatçı üretim aletlerinden manifaktürden makineli fabrikaya, makine sistemleriyle modern mekanik büyük sanayiye geçiş sağlayan makineye geçiş, buhar makinesinin sonra elektrik enerjisinin ortaya çıkışı. İşte kaba çizgileriyle insanlığın tarihi boyunca üretici güçlerin gelişiminin tablosu. Bu üretici güçler gelişmesinin insanlar arasındaki iş bölümünün, özellikle ilk büyük iş bölümünün, yani ilkel avcılar ve ilkel balıkçılar ile öte yanda hayvan yetiştiren kabileler ve sonra tarım yapan kabileler arasındaki iş bölümünün ve ikinci büyük iş bölümünün zanaatlar ile tarım arasındaki iş bölümünün kökeninde bulunduğunu gözlemliyoruz. Bu ikinci büyük iş bölümü zorunlu olarak ürünlerin tarımcılarla zanaatçılar arasında değiştirilmesi ve topluluk içi üleştirmeden daha başka bir üleştirme biçimi bulunması zorunluluğuna neden oluyor. Böyleliklerdir ki belirli koşullar altında meta ortaya çıkıyor. Gene aynı bu ikinci iş bölümüdür ki köy ile kent arasındaki farklılaşmanın başlangıcını oluşturuyor. Kent hem zanaat üretiminin merkezi hem de değişimin merkezi olarak zorunlu oluyor. En sonu üretim aletlerindeki gelişme de üretici güçlerin öteki yönleri üzerinde etki oluşturmaktan geri kalmıyor. Ve kendiliğinden anlaşılır ki üretim aletlerinin gelişmesi ve yetkinleşmesi üretimle ilişiği olan insanların işidir. Yoksa insanlardan bağımsız olarak olmamıştır. O halde üretim aletleri değişir ve gelişirken aynı zamanda üretici güçlerin temel öğesi olan insanlar da değişir ve gelişir. Onların üretim deneyimi, iş alışkanlıkları, üretim araçlarını kullanma yetenekleri de değişmiş ve gelişmiştir. Bunun içindir ki modern büyük sanayinin gereksinmesi olduğu için kapitalist burjuvazi emekçilere okuma yazmayı ve sayı saymayı öğretmeye razı olmak zorunda kalmış, parasız ve zorunlu ilk öğretimi ve bazı meslek okullarını düzenlemek zorunda kalmıştır. Léon Blum, aletlerin ancak insan aklı sayesinde yetkinleşebildiklerini ve onun içinde üretici güçlerin ilerlemesinin kökeninde insan aklının bulunduğunu ileri sürerek buraya da idealizmi sokmaya çaba harcamıştır. Ama biz fikirlerin nasıl pratiğin kendisinden doğduğunu biliyoruz. Maddi yaşamın gereksinmelerinin dürtüsüyledir ki yetkinleşme, olgunlaşma fikirleri ortaya çıkar. Bu fikirler şu ya da bu aletin pratiğinde ortaya çıkar. Alet, avadanlık insanla doğa arasında bir aracıdır. Onun görevi doğal nesnelerin insan tarafından yararlanılabilir nesneler haline değiştirilmesini sağlamaktır. Bunun içindir ki alet aynı zamanda hem üzerinde çalışılması gereken maddenin gereklerini hem de insanın yaşam gereklerini, yani insana hizmet etmek zorunda olan ve insanın yapması gereken nesnenin özelliklerini yansıtır. İlk yönüyle alet insanın doğal zorunluluğa bağlı oluşunu ifade eder. İkinci yönüyle alet doğanın insanın gereksinmelerine ve eylemine bağlı oluşunu, şu halde insanın özgürlüğünü ifade eder. Böylece alet insanın ve doğanın savaşımını derinlemesine diyalektik bir biçimde ifade eder ve üretici güçler ise insanların maddi değerleri üretmek için yararlandıkları nesnelere karşı ve doğa kuvvetlerine karşı davranışlarını ifade eder. İnsanlar ne ile üretimde bulunuyorlar? İlkel kara sabanla mı yoksa traktörle çekilen çok demirli pullukla mı? İşte eğer bir örnek vermek istersek, üretim tarzı tahlilinin ortaya çıkardığı birinci sorun budur. Üretici güçlerin düzeyi sorunu. B. Üretim ilişkileri. Gene de tahlilimizin sonuna varabilmemize daha çok var. Üretim insanın doğaya karşı savaşımıdır. Ama insan hiçbir yerde ve hiçbir zaman bir hayvan durumuna gelmek ya da boyun eğmek tehdidi altında bulunarak tek başına savaşım vermez. İnsanlar doğaya karşı toplu halde savaşım verirler. Koşullar ne olursa olsun, üretim daima toplumsal bir üretimdir. İnsanı insan yapan toplum olmuştur. İnsanı hayvanlıktan çıkaran toplumsal üretimdir. Burjuva ekonomi politiğinin temel yanılgılarından biri, Robinson gibi ya da iktisadi bir Adem gibi hiçbir zaman var olmamış olan tek başına bir adamın iktisadi eylemi üzerinde uslamlamayla işe başlamasıdır. Bu salt metafizik kurgusudur. Bunun içindir ki biz bir tek bireye gerekli olan maddi değerlerden değil, bütünüyle birlikte ele alınmış, bütün toplum için zorunlu olanlardan hareket ettik. Eğer üretim her zaman ve her yerde toplumsal bir niteliğe sahipse, üretim dolayısıyla ve üretim içinde insanlar arasında bazı ilişkilerin kurulması kaçınılmaz bir şeydir. Platonik ilişkiler söz konusu değildir. Sıkı sıkıya üretimle ilgili ve üretimin kumanda ettiği ilişkiler söz konusudur. İnsanlar yalnız doğa ile ilişkide bulunmazlar. Aynı zamanda üretim süreci içinde kendi aralarında da ilişkide bulunurlar. İnsanlar arasında bu ilişkilere üretim ilişkileri diyoruz. İnsanlar arasındaki üretim ilişkileri çeşitli tiplerde olabilir. İnsanlar ortak bir işi, örneğin bir ev yapımı işini aralarında yardımlaşarak ve işbirliği yaparak ortaklaşa ortaya koymak, gerçekleştirmek üzere serbestçe bir araya gelebilirler. O zaman aralarındaki ilişkiler her türlü sömürüden uzak insanların arasında yardımlaşma ve işbirliği ilişkileridir. Ama bir insan bazı koşullar altında kendi benzerlerini kendisi için üretmeye zorlayabilir de. Bu durumda üretim ilişkilerinin niteliği kökten değişir. Egemen olma ve bağımlı olma ilişkileri haline gelir. Burada başkasının emeğinin sömürülmesi vardır. En sonu tarihin akışı içinde bu iki üretim tipinden biri yok olmaya doğru giderken, öteki kuvvetlenmekte olan iki üretim tipinin bir arada bulunduğu toplumlara rastlanır. Burada bir biçimden ötekine geçiş ilişkileri vardır. Ama üretim ilişkilerinin tipi nasıl olursa olsun, bunlar daima üretimin vazgeçilmez öğesidirler. Şimdilik basit bir örnek olarak diyoruz ki, kendi kendisi için çalışan bir adam, hiçbir zaman başkası için çalışan gibi çalışmaz. Bu o kadar gerçektir ki, sömürücüler her zaman sömürüyü sözde bir işbirliği maskesi altında gizlemeye, sömürülenlerin gözünde sömürü ilişkilerini ailevi işbirliği ilişkileri gibi göstermeye bakarlar. Bu patron egemenliğidir. Patronun çıkarlarını koruyunuz, öteki dünyada bunun ödülünü alacaksınız. Ama üretim ilişkilerinin niteliği, üretimin vazgeçilmez bir öğesi ise, paternalist patronlar kusura bakmasınlar. Bu ilişkileri fikre indirgemek olanaklı değildir. Leon Blum, ikiyüzlülükle insanlar arasındaki iktisadi ilişkilerin öteki ilişkilerden hangi bakımdan daha maddi olduğunu göremediğini söyledi. Ama biz biliyoruz ki maddilik insanların iradesinden ve bilincinden bağımsız olarak var olma olgusudur. Üretim insanlar için nesnel bir zorunluluktur ve ancak var olduğu biçimiyle toplumun daha az nesnel olmayan çerçevesi içinde yerine getirilebilir. Örneğin yaşam için gerekli maddi değerlerden hiçbirine sahip olmayan bir kimse, maddi olarak bağımlılık ilişkileri içinde başka birisi için çalışmak zorundadır. Böylece sömürü bir fikir değildir. Bütün ağırlığı ile üretimin üzerine binen nesnel bir olgudur. Üretimde insanlar yalnız doğa üzerinde değil, birbirleri üzerinde de etkili olurlar. Ancak belirli bir biçimde işbirliği yaparak ve etkinliklerini karşılıklı olarak değiş tokuş ederek üretimde bulunurlar. Üretmek için birbirleriyle belirli bağlantılar ve ilişkiler içine girerler ve ancak bu toplumsal bağlantı ve ilişki sınırları içindedir ki doğa üzerinde etkili olur, üretimde bulunurlar. O halde üretici güçlerin etkisini üretim ilişkilerinin özelliğinden ayıramayız. Üretici güçler ve üretim ilişkileri Stalin'in deyimiyle onların diyalektik birliğini maddi değerlerin üretimi süreci içinde cisimleştiren, üretim tarzının çözülmez, ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı iki yönüdür. Üretimin incelenmesini yalnızca üretici güçlerin incelenmesinden ibaret kılmak temel bir yanılgıdır. Bununla birlikte bu yanılgı, Marksizmin toplumların gelişmesini yalnız üretici güçlerin gelişmesiyle açıklamaktan ibaret olduğunu sanan ve üretim ilişkilerinin niteliğini sessizce geçiştirenler tarafından işlenen bir yanılgıdır. Modern dünyayı kapitalist üretim ilişkilerinin tahlilini yapmadan buhar makinesiyle açıklamak, materyalist olmak demek değildir. Marksizmi bozmak, karıştırmaktır. Okul çocuklarına tekniğin tarihsel ilerlemesini, kapitalist sömürünün ne olduğunu öğretmeden açıklamak, onları aldatmak, onlara geçmiş, içinde bulunduğumuz zaman ve gelecek hakkında yanlış bir imge vermek demektir. Aynı yanılgı toplumsal ilerlemeyi, üretim ilişkilerindeki ilerlemeyi unutarak, ilerlemede yalnızca teknik bir ilerleme görenlerde de vardır. Bu 19. yüzyılın burjuva ütopyası oldu. Acı düş kırıklıkları böylece hazırlandı. Çünkü teknik ve bilimsel ilerleme barış çalışmalarına olduğu kadar savaş çalışmalarına da hizmet edebilir. Makine işçiyi ya ezebilir ya da kurtarabilir. Ne zaman ki emperyalizm çağında kapitalizmin çöküşü kendi onmaz yaralarını, yoksulluğu, zulmü, savaşı en modern tekniğin öldürme işlerinde kullanılmasını gözler önüne serdi. Teknik ütopyacıları ilerlemenin iflasını ağladılar. Yalnızca sermayenin doğurduğu kötülüklerden makineyi sorumlu tuttular. Sanayi sosyolojisinin havarileri, bazı burjuva toplum bilimciler ve özellikle onların elebaşları George Friedman aynı yutturmacaya kendilerini kaptırdılar. Patronların görüş açısını kabul ederek asıl neden makinelerin verimlilik için, kapitalist verimlilik için ve aşırı sömürü için kullanılması olduğu halde kapitalist ülkelerde işçinin emek karşısındaki olumsuz tutumunu makineleşmekte aramaya kalkarlar. Marx, üretici güçler etkilerini ancak üretim ilişkileri sınırları içinde oluştururlar diyor. Onun içindir ki sömürü ilişkilerinin ortadan kalkmış bulunduğu Sovyetler Birliği'nde makinenin kullanılmasının işçiler için mutlu sonuçları olabilir. SSCB'de makineler yalnız emekten tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda emekçilerin uğraşını da kolaylaştırır. Onun için sosyalist ekonomi koşullarında, kapitalizm koşullarında olduğundan farklı olarak işçiler, işlerinde makineleri seve seve kullanırlar. Demek ki tarihsel materyalizm, üretim tarzını bütünü içinde, kendi birliği içinde üretim ilişkileri ve üretici güçler olarak ele alır. Bununla birlikte üretici güçler, ancak üretim ilişkileri sınırları içinde etkin olduklarına göre, çeşitli üretim tarzları alışılageldiği üzere her zaman egemen olan üretim ilişkilerinin niteliğiyle tanımlanırlar.
Feodal üretim ilişkilerinden söz edildiği zaman feodal üretim ilişkilerinin orada egemen durumda oldukları, bütün toplumsal yaşama damgalarını vurdukları söylenmek istenir. Mutlaka orada var olan tek üretim ilişkisi olduğu kastedilmez. Tersine tarihsel bir çağ, örneğin taş devri, maden devri, buhar makinesi çağı ya da atom çağı deyimlerinde olduğu gibi üretici güçlerin durumlarıyla tanımlamak bilimsel değildir. 3. Üretim araçları mülkiyeti. Üretici güçleri incelerken üretim aletlerinin burada belirleyici öğe olduklarını gördük. Gerçekten de üretici güçlerin düzeyini belirleyen üretim aletlerinin niteliğidir. Üretim ilişkilerinden daha önemli olan onların niteliğini belirleyen öğe hangisidir? Üretim araçları mülkiyetidir. Gerçekten de şurası besbelli ki bu araçlardan yoksun bir kimse ancak bu araçlara sahip olanın egemenliğini kabul etmek şartıyla yaşayabilir. Üretim araçları tüketim mallarıyla karıştırılmamalıdır. Üretim araçlarından üretmek için gerekli olan her şeyi anlıyoruz. Örneğin modern bir toplumda üretim araçları nelerdir? İlkin doğal zenginlikler, toprak, ormanlar, sular, yeraltı zenginlikleri, ham maddeler ve benzeri. Sonra bu doğa zenginliklerinin dönüştürülmesini sağlayan üretim aletleri. Sonra üretim eylemi için gerekli tesisler, fabrika binaları, maden tesisleri ve benzeri, taşıma ve ulaştırma araçları. Toplum üyeleri arasındaki değişim araçlarını, üleşim için, ticaret için gerekli tesisleri, kredi kuruluşlarını da eklemek gerekir. O halde üretim ilişkilerinin nitelikleri tanımlanmak istediği zaman sorulacak soru şudur. Üretim araçlarına kim sahiptir? Üretim araçlarına bütün toplum mu sahiptir? Ya da üretim araçlarına başka birey ya da grupları sömürmek için bu araçlardan yararlanan bireyler ya da gruplar mı sahiptir? Bu soruyu yanıtlamak, üretim ilişkilerinin durumunu, insanlar arasındaki iktisadi ve siyasal ilişkilerin durumunu göstermek demektir. O zaman anlaşılır ki, eğer üretim araçları bütün toplumun hep birlikte mülkiyetinde ise, insanlar arasındaki ilişkiler, işbirliği ve yardımlaşma ilişkileri olabilir. Bunun tersi durumda bütün üretim araçlarından yoksun olanlar, bunları elinde bulunduranların emrine tabi olmadan yaşayamayacaklardır. İnsanların kimisi çalışır, kimisi de bu çalışanların emeğini sömürür. Bazılarının çıkarları ötekilerin çıkarlarıyla çatışır. Dayanışma ancak üretimde aynı rolü oynayanlar arasında vardır. Bu bir sınıf dayanışmasıdır. Bu durumda toplum birbirine uzlaşmaz karşıt toplumsal sınıflara bölünmüştür. Üretim araçlarının özel mülkiyeti vardır. Toplumsal sınıf deyince üretimde birbirine benzer bir rol oynayan, öteki insanlara karşı birbirleriyle aynı olan ilişkiler içinde bulunan kişiler topluluğu anlaşılır. Demek ki toplumsal sınıf deyimi ancak üretim ilişkileri düzeyinde bir anlam taşır. Bu deyim mülkiyet tipiyle ya da mülkiyetin bulunmayışıyla tanımlanan bir kavramdır ve teknik kollarıyla, mesleklerle, toplumun yaşamı için zorunlu toplumsal eylemlerle, örneğin maden sanayi işçisi, maden işçisi, demir yolcu gibi tanımlanan toplumsal kategorilerle karıştırılmamalıdır. Köylü olmak toplumsal bir kategoriye ait olmaktır. Ama bu ait olan sınıfı tanımlamaz. Köylü büyük toprak sahibi kapitalist olabilir. Ya da tarım işçilerinin yardımıyla toprağını işleten mülk sahibi. Ya da aile işletmesinin sahibi. Ya da tarım işçisi ve benzeri olabilir. Aynı şekilde fabrikada da patron, müdür ya da mühendis değildir. Üretim araçlarının sahibi olan kapitalist ya da kapitalistler grubu şirkettir. Toplumsal bir sınıf, üretim araçlarının sahibi olduğu zaman kendisi için elverişli olan üretim ilişkilerini diyelim ki kişileştirir. O halde birbirinden ayırt etmeden kapitalist üretim ilişkilerinden ya da burjuva üretim ilişkilerinden söz edilecektir. Belli bir üretim tarzında bu üretim ilişkileri egemen durumda bulundukları zaman aynı deyimler aynı zamanda üretim tarzını da belirtmeye yarar. Böylece feodal sınıf, feodal üretim ilişkileri, feodal üretim tarzı denir. Çünkü burjuvazi o zaman egemen sınıf değildir. Şimdi üretim ilişkileri kavramını kesinlikle belirtebiliriz. Bu ilişkiler şunları kapsar. A. Üretim araçlarının mülkiyet biçimleri. B. Değişik toplumsal grupların üretimdeki yerleri ve onların karşılıklı ilişkileri ya da Marx'ın deyimini kullanırsak bu biçimlerde çıkan etkinliklerinin değişimi. C. Bunlara tamamen bağlı olan ürünlerin dağıtım biçimleri. Bütün bunlar ekonomi politiğin konusunu oluşturur. Şu halde üretim ilişkilerinin belirleyici, kesin öğesini oluşturan asıl mülkiyet biçimleridir. Elbette ki sömürücü sınıflar kendi ayrıcalıklarını sağlayan mülkiyet biçimlerini korumaya yarayan bütün önlemleri alırlar. Üretim araçlarının mülkiyetiyle nitelenen üretim ilişkileri bütün toplumsal düzenin ekonomik temelini oluştururlar. Şimdi üretim tarzının toplumsal gelişmenin en başta gelen gücünü oluşturduğunu anlamak için gerekli bütün kavram ve bilgilere sahip ve onları istediğimiz gibi kullanabilecek durumda bulunuyoruz.